Ayrım 4. Sayfa 44. Adana'daki taş mağazalar ve kiralık katiller. Babamlar tehcire gönderilmeden önce Adana'da da ticaretle uğraşmışlar, mülk sahibi olmuşlar. Hatta emlakları filan da vardı. Ama Kuvayi Milliye yıllarında elinden alındı hepsi. Geri alamadık onları. Bu mülkler içinde Adana'da Büyük Saat'in yakınlarında hala kullanılan taş mağazalar önemli bir yer tutuyordu. Biraz önce sözünü ettiğim yer de bu mağazalardır. Babam 1935'te Armanak Bezircan Efendi isminde Adanalı bir Ermeni'ye vekaletname verdi mülkleri geri almakla ilgili davayla ilgilenmesi için. Dava açıldı. Mahkemede mülklerin bize ait olduğunu kayıtlarla teyit etti. Ama İçişleri Bakanlığı'nın bugün mülkleri teslim edilmemesi konusunda emri var denilerek iade talebi reddedildi. Babamın mülklerine tekrar sahip olmak için dava açması ardından Adana'da 3 tane kiralık katil gönderdiler Ereğli'ye babamı öldürtmek için. Tesadüfen kurtuldu babam bu suikasttan. Kiralık katiller Ereğli'de babamın çok yakın arkadaşı Deli Mustafa'nın oteline gelmişler. Mustafa Ağa'nın çocukları sohbet sırasında adamların niyetini öğrenince üçünü birden Ereğli'den gönderiyorlar. Bu yüzden babam bir daha Adana'ya gitmedi. Gitmek zorunda kaldığında da kimseye söylemeden gizlice giderdi. Korkardı. At yarışçılığı yapan Adanalı Eli Yeşiller atlarına baktırmak için babamı çağırırlardı. Kimseye haber vermeden gizlice giderdi. 1946'da İstanbul'a geldikten sonra Adana'daki mülkleri geri almak için ben de bir girişimde bulundum. Artık babam hayatta değildi. Bahçekapı'da Sedat Bey ya da Esat Bey isminde bir avukat vardı. Bir Ermeni'nin aracılığıyla tapuları ona götürdük, durumu anlattık. Avukat sonradan beni çağırdı. Adana'da taş mağazaların dışında bir de çiftliğimizin olduğunu ve arkadaşı olan Adana valisinin oğluyla birlikte bu işi çözebileceğini söyledi. Biz de onun sözüne güvenip tapuları yanında bıraktık. Ama daha sonra avukat tapuların üstüne yatmaya kalktı. Cahildik o zaman, şimdiki aklımız yok. Tapuların fotokopisini versek yeterli olurdu herhalde. Avukat para istedi ama bizde para verecek durum da yoktu. Sonuçta o mülkler Adana'da, tapuları da avukatta kaldı. Sonra ne yaptı bilmiyorum. Adana'daki mülklerin dışında Karaman ve çevresinde çok sayıda bağ, bahçe, han, ev vardı. Bunların bir kısmına tehcir döneminde el konulmuş, bir kısmı da daha sonra Kuvayi Milliye yıllarında gitti. Bunların hiçbirini geri alamadık. Bize çok yapmışlar, yani bize derken biz bizi biliyoruz. Başkası da kendini biliyor. Zavallı babam yaşadığı büyük yıkımı düşündükçe sinirlenir, zaman zaman 1909'dan önce Karaman'a gelip bizi kilisede toplayıp da konuşma yapan adam akıllıymış, biz eşekmişiz. Ben isteseydim 500 Ermeni gencinin altına 500 tane at verirdim, 500 kişiye de 500 tane mavzer verebilirdim. Keşke yapsaymışım, böyle olmazdı, adam gibi ölürdük. Yine anamızı ağlatırlardı ama hiç değilse böyle olmazdı derdi. Zavallı babacığım, bir paket tütün alacak parası yoktu. Marangoz oldum, her gece 2 paket köylü tütünü alır götürürdüm. Alırdı, gözleri parlardı. Aferin oğlum, benim de hiç tütünüm kalmamıştı derdi. Ama şimdi anlıyorum ki babamın parası yoktu tütün alacak. Karaman'a gitmeden önce babam Adana'daki mağazaları yeniden kiraya veriyor. Trene binip geliyorlar Pozantı'ya. Bir an önce Karaman'a gitmek istiyorlar. Tren bir rampanın üzerinde duruyormuş. Az ileride bekleyen bir tren daha varmış ve o daha erken hareket edecekmiş. Bindikleri tren rahat olmasına rağmen erken gitme telaşıyla diğer trene aktarma yapmak istiyor babam. Babam alıyor bizi trenin yanına götürüyor. Babamın bizi bindireceği vagon karavagon, yük vagonu. Ama vagonda şeftirenlerle bir iki muhacir kavga ediyorlarmış. Vagonun içinde pamuk baylaları varmış. Babam anneme bizleri de alıp vagona binmesini söylüyor. İçeride de genç bir kadın oturuyormuş. Git onun yanına otur diyor babam anneme. Bunun üzerine anam çıkıp kadının yanına gidince kadın söylenmeye başlıyor. Hadi bakalım biz bunları boşaltmaya çalışırken bir de yanı çifte sıpalı geldi. Babam bu sözleri duyunca çok kızıyor ve kendini tutamayıp kadına bir tekme atıyor. Üstelik de bu sözleri söyleyen kadın da Ermeni. Bu olay ardından devam etmekte olan kavga babamın üstüne dönüyor. Oradaki Ermeni gençlerden biri de benim üzerime çok gelmeyin ben 24 başlık bir aileyle gittim tek başıma geliyorum diye bağırıyor sürekli ve sık sık eli arkasına gidiyor silah çıkaracakmış gibi. Ama kavganın yönü değişip babam da dahil olunca bu delikanlı da cesaretleniyor. Babam görevlilerden birini tutup yakasından atıyor vagondan. Tren rampada olduğu için adam aşağı yuvarlanıp gidiyor. Adam düşünce öbür arkadaşı vagonun kenarına geliyor. Dimitro, bir tarafına bir şey oldu mu diyor. Bu arada diğer vagonlarda da ne kadar Ermeni delikanlısı varsa atlıyor aşağıya. Adamı yakalasalar paramparça edecekler. O kadar kızmışlar duruma. Ama babam onu yakalayıp, ulan pezevenk, bu millet kan vermiş can vermiş. Oradan geliyor. Siz burada hem pezevenksiniz hem diye bağırarak sille tokat girişince adam ben Ermeniyim diyor. Senin gibi Ermeninin diye küfrederek dövüyor babam adamı. Babamın elinden kurtulmak için dua ediyor. Haç çıkarıyor. Yapmadığı kalmıyor adamın. Bu arada diğer görevli kaçmış istasyona. Arkasından koşuyorlar ama yakalayamıyorlar. Az sonra bir de bakıyorlar ki istasyon müdürü elinde yeşil fener, demir yolcuların fenerinden oraya geliyor ve vagonun altında şefteni döven kimdi diye soruyor. Bendim diye cevap veriyor babam. Öyleyse bu trende bu gece gitmeyecek diyor müdür. Babam da öfkeden çıldırmış halde. Sen de bu treni bu gece yola çıkarma, seni bu istasyon binasında sağ bırakan o Çerkez onu bilmem ne yapayım diyerek tehdit ediyor müdürü. İstasyon müdürü feneri alıp gidiyor. Bu trende bela var diye. Bir süre sonra kampana çalıyor ve tren yola koyuluyor. Kavganın nedeni aslında hem çok basit hem de çok utanç verici. Tren görevlileri babamın bizi bindirmek istediği vagonu boşaltıp yol boyu o kadınla birlikte olmak istiyorlarmış. Bütün dertleri oymuş. Suriye çöllerinden ölümden kurtulan ve büyük bir özlemle memleketlerine gitmek için acele eden insanların varlığından bunun için rahatsız oluyorlar. Bu acı ve isteği anlayıp saygı göstermek yerine kişisel kaygılara düşenlerin de Ermeni olması sürgünden dönenlerin hepsini çok üzüyor ve öfkelendiriyor. Trendeki sürgünden dönen Ermenilerin bazıları Adapazarı'na kadar geliyorlarmış. Babam tembih ediyor onlara. Bu vagonu boşaltmadan birbirinize emanet ederek götürün şu alçak karıyı gittiğiniz yere kadar. Babamlar Karaman'a kadar gidiyorlar, diğerleri yola devam ediyor. Akşehir, Konya, Eskişehir. Sonuçta Halep'ten Karaman'a geri döndük. Ama Türk hükümeti de sürgündekilerin geri gelmesini istemiyor. Onun için geri gelenlerden isteyen bir ay zarfında geri gidebilir. Yoksa başlarına geleceklerden biz sorumlu değiliz türünden tehditkar bir bildiri yayınlıyor hemen. O dönem Kurtuluş Savaşı daha yeni başlayacak. Bu tehdit üzerine Sarkis amcamın ailesiyle Ohannes amcalar korkudan Lübnan'a, Suriye'ye gidiyorlar. Gelenlerin çoğu onlar gibi başka ülkelere gittiler. Şimdi Arabistan'da, Suriye'de, Lübnan'da, Mısır'da bir hayli Ermeni var. Onların hepsi o dönemden kalma. Fransa'ya, Kanada'ya, Amerika'ya gidenlerin hepsi Anadolu insanı. Ben gittim gördüm Amerika'dakileri. Babam topraklarını bırakıp gitmedi. Ama ondan sonra da başına gelmeyen kalmadı adamın. Union Hayat Sigortası'ndan babamın adına gönderilmiş bir poliçe var. Şirketin merkezi İzmir'deymiş. Monsieur Gazaros Çerkezyan, banker Karaman diye gönderilmiş. 1914, 1915, 1916, 1917, 18 hatta 1919 yıllarının primlerini istiyorlar. Ya çek olarak ya bilmem ne olarak istiyorlar. O belge bile yetiyor birçok şeyi anlatmaya. Muhacirlik yılları bunlar. Nasıl anlatılabilir ki? Sultan Abdülhamit, namı diğer Kızıl Sultan, 33 yıllık saltanatı boyunca kan akıttı her yerde. Yöresel katliamların mucidi kendisiydi. Tokat, Amasya, Harput, Trabzon, Dalorik ve Anadolu'nun birçok yöresinde işleyen cinayetlerin acıları daha unutulmadan, padişahı tahtından indiren ve onun saltanatına son vermek için Ermeni aydınlarıyla sıkı işbirliği yapan İttihat ve Terakki ileri gelenleri, kanlı sultanın yarım bıraktığı işin daha da acımasızını kendileri uyguladılar. Yüzbinlerce Ermeninin hayatına mal olan tehcir ve katliamlardan sağ kurtulabilenler ve çocukları o büyük şoku yıllar yılı atamadılar üzerlerinden. O acılı kuşaktan hala hayatta kalabilenler var. Nesiller o olayların hikayelerini dinleyerek gelip geçtiler. Türkü oldular dudaklarda seslendi, hikayeler yüreklere işlendi. Bana öyle gelir ki, yeryüzünde bizim acımızı en iyi yine biz kendimiz biliriz. Bu bölümü annemin kederlendikçe söylediği muhacirlik türküsüyle bitirmek istiyorum. Der zor çöllerinde naneler biter. Nanenin kokusu dünyaya yeter. Bu ayrılık bize ölümden beter. Dini bir uğruna giden yiğitler, dini bir uğruna giden Ermeni. Tuzsuz olur Arabistan fıstığı. Böyle miymiş Osmanlı'nın dostluğu? Dini bir uğruna giden yiğitler, dini bir uğruna giden Ermeni. Suvarın dağında bir sele mişmiş. Ermeni muhaciri tifoya düşmüş. Kuvvetli olanlar Sincar'a kaçmış, kuvveti olmayan çöllerde kalmış. Yürüye yürüye geldik Arap köyüne. Aç kala kala düştük bizler evlere. Mevlam Ermeni'ye sabırlar vere. Dini bir uğruna giden yiğitler, dini bir uğruna giden Ermeni. Yol verin jandarmalar, biz gideceğiz. Anamız babamız biz bulacağız. Halimizi İngiliz'e arz edeceğiz. Dini bir uğruna giden yiğitler, dini bir uğruna giden Ermeni. Sabahtan kalktım ki güneş parlıyor. Çeçenler oturmuş mavzer yağlıyor. Anama baktım ki yaman ağlıyor. Dini bir uğruna giden yiğitler, dini bir uğruna giden Ermeni. Üçüncü bölüm. Devam eden baskılar. Karaman'da hayat. Karaman bugün değil, o günlerde hatıralarımın üstüne çöken o kalın sesi mümkün olduğunca dağıtabilmeye çalışarak görebildiğim, daha doğrusu hatırlayabildiğim kadarıyla ufak bir Orta Anadolu kasabasıdır. Belleğimde kalanlar sanki hiç unutmamam gerekiyormuş gibi kalabilmiş bugüne dek. Hatırlayamadığım daha önceki dönemlere ait yaşananlar ise ailemden bir bir dinleyerek öğrendiklerim. Küçük evimiz, küçük dememin sebebi büyük olanı vardı da ondan. Sokak kapımızın girişinde ufak bir avlusu, tam karşıda bir ahır ve samanlığı ve hemen solunda ahşap bir merdiven, boydan boya ahşap balkon ve oradan odalara giriş kapıları. O günlerde babamı gözümün önüne getiremiyorum. Benim evde yegane oyun yerim o ahşap balkonun sınırlarını geçmez. Kapı dışarı çıkmama müsaade edilmez. Her ne kadar çok ufaktıysam da ahırın balkon hizasında ve doğrudan balkona bakan küçük bir penceresi olduğunu hatırlıyorum. Çocukluk işte. Gözüm ne zaman o pencereye ilişse sanki kafasına bir maske geçirmişçesine bir gölge görünür veya bir gölge birden kaybolur. Korkuyla içeri kaçarım. Evde babamla ilgili bildiğim tek şey, o aylarda babamın iş için Gülnar ve Anamur yörelerine gittiği ve bir daha da kendisinden hiçbir haber alınamadığıdır. Bahsini ettiğim bu yıllar Kuvayi Milliye, Kurtuluş Savaşı yılları olsa gerek. Evimizin ikide bir aranması, annemin olur olmaz kaymakamlığa çağrılıp babam hakkında sorgu suale tutulması, hacize geldik kapıyı açın diyen tahsildarın arkasında yüzlerce yağmacının kapımızı zorlayışı, bir sinema şeridi gibi geçer gözlerimin önünden. Bunlar hep belleğimde silinmeden kalan olaylar. Babam Gazaros, annem Arusyak ve ablam Münevver, yani Arşalus. Başka aile efradıyla birlikte 1915 Ağustos'unda Anadolu'nun birçok yöresindeki Ermeniler gibi tehcire tabi olur ve Suriye çöllerine gönderilirler. Savaşın bitiminde sağ kalabilen çok az kimseyle birlikte tekrar Karaman'a dönen babam, annem, ablam ve oralarda dünyaya gelip kucaklarında getirdikleri ben, bu anlattıklarım 3-4 senelik muhacirlikten sonra vuku bulan olaylar. Muhacirlikten geldikten sonra bu kez de sadece Ermeni erkekleri sürüyorlar Karaman'dan. Ama babam bu defa sürgüne gitmek yerine dağa çıkmayı tercih ediyor. Babam 6 ay müddetle Karaman köylerinden Lale'nin civarındaki dağlarda kaçak gezmiş. 1919-20 yıllarında oluyor bu olay. Tabii bu öyle kolay bir mesele değil. Zira günün hükümeti bütün köylere Çerkezoğlu'nu saklayan Ermeni gibi sürgüne gönderilecek yollu bildiri dağıtmış. Babamın Lale köyünde Büyük Mustafa Ağa adında bir dostu vardı. O da vaktiyle babamı maddi manevi yardımlarıyla idamdan kurtulmuş biri. Bu minnet duygusundan olacak ki hiç kimseye sezdirmeden esrarengiz yeğeni Mehmet vasıtasıyla onun yiyecek giyecek ihtiyaçlarını dağa göndererek temin ediyor. Babam kimseye görünmemek için vahşi hayvanlar gibi saç sakal birbirine karışmış halde mağaralarda yatıp kalkıyor. Bir gün şiddetli bir yağmur yağıyor. Babam da tefeden tırnağa ıslanıyor. Akşam olunca bir in bulup giriyor. Daha önce eşekler girmiş pislemiş oraya. Kurumuş eşek boku dolu inin içi. Kavlı çakmağını yakıyor, topladığı kuru eşek boklarının arasına koyarak üfleye üfleye ateşi yakıyor. Üstüne bulduğu çalı çırpıları yığıyor, derken ateşi büyütüyor. Ateşin etrafında giysilerini kurutuyor. Sonra ateşi kayanın üzerinden temizledim, kayanın üstüne yattım. Bir gözümü açtım ki güneş doğmuş, sabah olmuş. O sıcak taşın üzerinde hayatımın en tatlı uykusunu uyudum derdi babam. Dağda saklandığı günlerde ardıç ağacından bir cura yapmış. Gelirken eve getirmişti. Bir akşam üzeri ikindi güneşi kaybolmaya yüz tutmuş. Torosların o muhteşem akşamı. Babam bakmış az ileride bir yörük kadını. Sırtında çocuğuyla kıl keçileri önüne katmış, sürüyü otlatıyor. Kadın bir çift göz tarafından izlendiğinin farkında olmadan bir taşın üstüne oturuyor. Çocuğunu kucağına alıyor, göğsünü açıp başlıyor yavrusunu emzirmeye. O anda babamın gözünün önüne tek erkek evladı olarak ben geliyorum. 1909 Adana katliamında öldürülen abi Sarkis'in adını koymuş bana. Hasrete dayanamayıp dağdan iniyor. Bundan sonra evde saklanmaya devam ediyor. Çerkesler ve Mustafa Ağa'nın vicdan borcu. Çerkesler Osmanlı'nın muteber tebaalarıydı. Sarayın hareminde bir sürü Çerkes cariyesi vardı. Çerkes iyi ata biner, iyi silah kullanır. O zamanlar Çerkesler sırtları saraya dayalı olduğu için laf edilmez. Astıkları astık, kestikleri kestik, nüfuzlu bir topluluk. Tabii bizim Çerkeslikle bir alakamız yok. Çerkezyan olan soyadımız 1934'teki soyadı kanunuyla Çerkezoğlu yapıldı. Ama köyde soyadı kanundan önce de halk Çerkezoğlu derdi babama. Çerkesler Ermeni katliamında rol oynadı. Hatta 1915'te öldürülen 287 Ermeni aydınından Meclis-i Mebusan'da milletvekili ve büyük hukukçu Kirkor Zohrab Efendi'yi öldüren de Çerkes Ahmet isminde bir Çerkes'ti. Çerkes Ahmet kafasını taşla ezmiş Zohrab Efendi'nin. Karaman'ın birbirine yakın iki köyü vardı. Lale ve Göyce köyleri. Lale Yörük, Göyce Çerkes köyüydü. Anadolu'da da hali vakti yerinde olanların bir nikahlı karısı olur, bir de avrat karı denilen ikinci eşleri. Avrat denilen ikinci eşler, içki alemlerinde hizmet eden kadınlardır genellikle. Hatta derler ki, erkeğin anası öz gelininden daha iyi bakarmış ikinci eşe. Lale köyünde Büyük Mustafa Ağa diye bir adam vardı, babamın arkadaşı. Ben gittim gördüm o adamı. Onun da öyle bir karısı varmış. Harman vakti, buğdayı ambara koyuyorlar ama ambara sığmayan buğdayı da açtıkları kuyulara dolduruyorlar. Büyük Mustafa Ağa harman yerinde buğdayları doldurmak için kuyuya girdiği sırada silahlı Çerkesler geliyorlar Lale'ye. Mustafa Ağa'nın avradını zorla saçından tutup zorla alıp götürüyorlar. Kadın Mustafa'nın metresi. Mustafa hemen tarladan koşuyor geliyor köye, evden mavzerini alıyor. Çerkesler daha Göyce'ye girmeden arkalarından yetişiyor. İki tane Çerkes vuruyor, kadını da alıyor getiriyor evine. Olmuş iş değil. Bu olay üzerine Karaman ayağa kalkıyor. Mustafa Ağa aranıyor tabii. O da kaçıp Karaman'a geliyor. Babamların da durumlarının iyi olduğu bir dönem. Babam para vererek Mustafa Ağa'yı idamdan kurtarıyor. Bu olay nedeniyle Mustafa Ağa'nın tutuklanıp tutuklanmadığını bilmiyorum. Ama adamın bir vicdan borcu olduğu için o kaçaklıkta Mustafa Ağa bakmış babama. O da teslim etmemiş babama.